Ayrım 9.
Sayfa 93. Hukuk felsefesi. Hukuk felsefesinin devlet üzerine olan kesiminde aynı öğreti oldukça eksiksiz biçimde geliştirilir. Ahlaksal düşüncenin gerçekliğidir devlet. Görünür temel istem olarak ahlaksal tin, ruh, kendini açıktır. Kendi düşünür, bilir, bildiğini uygular. Devlet kendi içinde rasyonel ve kendisi için ussaldır. Eğer o, liberallerin dediği gibi sadece bireylerin çıkarları için var olmuşsa, birey, devletin üyesi olabilir de, olmayabilir de. Devletin bireye bütünüyle ayrı sadece bir ilişkisi vardır. Nesnel, evrensel tin ruh olduğundan, birey sadece devletin üyesi olduğunca nesnellik, doğruluk ve ahlaklılığa sahiptir. Bireyin gerçek içerik ve nesnelliği, doğruluğu ve ahlaklılığı birleştirmektir. Kötü devletler bulunabileceği kabul edilebilir. Fakat bunlar sadece var olur, doğru bir gerçekliğe sahip değildir. Oysa rasyonel bir devlet kendi içinde sonsuzdur. Hegel'in devletle ilgili savlarının Sanctus Augustinus ve onun Katolik ardıllarınca kilise için ileri sürülen savlara çok benzediği görülecektir. Bununla birlikte Katolik savının Hegel'inkinden daha usa yatkın olduğu iki yön vardır. A. Önce kilise şans ürünü kurulmuş, coğrafyasal bir kurum değil, ortak bir inançla birleşmiş ve üyelerince üstün bir öneme sahip olduğuna inanılan bir yapıdır. Tam özüyle düşüncenin somut biçimidir. B. Ayrıca tek bir Katolik kilisesi varken pek çok devlet bulunmaktadır. Hegel'de her devlet uyrukları açısından mutlakken ayrı devletler arasındaki ilişkileri düzenlemek için felsefesel bir ilke bulmak güçtür. Doğrusu bu noktada Hegel, felsefesel konuşmayı bir yana bırakıp doğa durumuna ve Hobbes'un ki herkesin herkese karşı savaşı düşüncesine geri gider. Devletten söz etme alışkanlığı, eğer sadece tek devlet varsa bir dünya devleti olmadıkça yanıltıcıdır. Görev Hegel için sadece bireyin devletine ilişkisi olduğundan devletler arası ilişkileri ahlaksal duruma getirecek bir ilke devletin dış ilişkilerinde bir birey gibi olduğunu ve her bir devletin başka devletlere karşı bağımsızlığını kabul etmekle olanaklıdır. Bu bağımsızlıkta gerçek tinin kendisi için olması söz konusu olduğundan o önce halk için özgürlük ve en yüksek onurdur. Daha sonra devletlerin bağımsızlığını sınırlayacak herhangi bir uluslar topluluğuna karşı bir görüş ileri sürülür. Yurttaşın görevi bütünüyle sınırlanmıştır. Devletinin dış ilişkileri söz konusu olduğunda ve bu görev devletin temel bireyliliğini, bağımsızlık ve egemenliğini korumaya özgü kılınır. Savaş kötü değildir. Bundan savaşın bütünüyle kötü ya da ortadan kaldırmaya çalışacağımız bir şey olmadığı sonucu çıkar. Devletin amacı sadece yurttaşlarının yaşamını ve özel mülkünü korumak değildir. Bu olgu savaşın ahlaksal meşruluğunu sağlar. Mutlak bir kötülük gibi görülemeyecek, arizi, olmaması gerekli bir şeyin yol açmadığı bir savaştır bu. Bir ulusun kimi zaman haklı olarak savaşa girmekten kaçınacağı ereklenmez bu görüşle. Dünya hükümeti türünden savaşı önleyecek kurumlara karşıdır Hegel. Zaman zaman savaş olmasını iyi bir şey saymıştır. Savaş, bizim geçici şeylerin ve nesnelerin boşluğunu ciddiye aldığımız sıralarda çıkar. Tüm savaşların ekonomik nedenlere sahip olduğu kuramına karşıt sayılabilir bu görüş. Pozitif bir ahlaksal değere sahiptir savaş. Aracılığıyla halkların kendi ayrılıkları içinde ahlaksal sağlığının sonlu belirlemelerin oturmuşluğu, istikrarı yönünde korunduğu yüksek bir anlama sahiptir. Yeteneklerin körleşmesidir barış. Kutsal İttifak ve Kant'ın barış için ülkeler topluluğunu salık vermesi yanlıştır. Çünkü uluslar ailesi bir düşmana gereksinim gösterir. Devletlerin uyuşmazlıkları sadece savaşla çözümlenebilir. Devletler birbirlerine karşı doğa durumunda olduklarından onların ilişkileri artık hukuksal ya da ahlaksal değildir. Hakları özel istemlerle de gerçekleşir. Her devletin çıkarı kendi en yüksek yasasıdır. Ahlakla siyaset arasında hiçbir karşıtlık yoktur. Çünkü devletler sıradan ahlaksal yasalara bağlı değillerdir. Hegel'in devlet öğretisi böyle. Bu öğreti kabul edilirse imgelenebilen her yurt içi tiranlıkla her dış saldırı meşru bulunur. Kur'an büyük ölçüde Hegel metafiziğiyle tutarsız. Zalimliği ve uluslararası eşkıyalığı haklı gösteren bir tutarsızlık bu. İnsan eğer mantık onu üzüntü duyacağı sonuçlara ulaşmaya zorlarsa bağışlanabilir. Fakat cinayetleri savunmakta özgür olabilmek için mantıktan uzaklaşırsa bağışlanamaz. Mantığıyla bütünlerde parçalardan çok gerçeklik ve üstünlük bulunduğuna ve bir bütünün daha organize duruma geldikçe gerçeklik ve üstünlüğünü artırdığına inanmıştır Hegel. Bu onun anarşik birey derlemesine devleti yeğlemesiyle sonuçlanmış. Aynı biçimde bir dünya devletini anarşik devletler topluluğuna yeğleyebilirdi. Genel felsefesi, devlet için bireye duymuş olduğu saygıdan daha fazlasını duymasına yol açabilirdi. Çünkü mantık kitabında ele alınan bütünler Parmenides'in biri ya da Spinoza'nın tanrısı türünden değildir. Onlar bireyin ortadan kalkmadığı, tersine daha geniş bir organizmayla uyuşumlu, ahenkli bağlantısı sonucu tam bir geçerlilik elde ettiği bütünlerdir. İçinde bireyin bilinmezlikten gelindiği bir devlet, Hegelci mutlağın küçük bir modeli değildir. Hegel metafiziğinde başka toplumsal kurumlar karşısına devleti oturtmak için bir neden söz konusu olamaz. Onun devleti kiliseye yeğlemesinde protestan bir eğilimden başka bir şey göremiyorum. Dahası Hegel'in sandığı gibi toplumun olanaklı ölçüde organik olması iyi ise pek çok toplumsal kurum devlete ve kiliseye ek olarak gereklidir. Hegel'in ilkelerinden topluluğa yararlı olan veya olmayan ve işbirliğiyle geliştirilebilen her ilginin kendi uygun örgütüne sahip olacağı ve böyle her örgütün sınırlı bağımsızlıktan pay alacağı anlaşılır. En son otoritenin bir yerde toplanmasına ve devletten başka bir yerde bulunmamasına karşı durulabilir. Bu otoritenin bir noktadan öte baskı yapılmadıkça karşı koyulamayacak türden olmasıdır arzulanan. Hegel felsefesi üzerine temel yargımızı sağlayacak bir soruya varılır buradan. Bütün ve parça. Bir bütünde parçalarından daha çok gerçeklik, daha büyük bir değer var mıdır? Her iki soruya da olumlu yanıt verir Hegel. Gerçeklik sorunu metafiziktir, değer sorusu ise ahlaksal. Genellikle çok az ayrıymış gibi ele alınan gerçeklik ve metafizik sorunlarını ayırmak önemlidir kanısındayım. Metafizik sorununu alalım ele. Hegel'in ve başka pek çok filozofun görüşüne göre evrenin herhangi bir parçasının karakteri onun başka bölümlere ve bütüne ilişkileriyle öylesine derinden etkilenmiştir ki herhangi bir parça üzerine onun bütün içindeki yerini belli etmek dışında herhangi bir anlatım ileri süremeyiz. Bu parça öbür parçalara bağlı olduğundan onun bütün içindeki yeri konusundaki bir anlatım başka her parçanın bütün içindeki yerini belirler. Böylece sadece bir doğru anlatım bulunabilir. Bütünün doğruluğu dışında hiçbir doğruluk yoktur. Benzer biçimde bütün dışında hiçbir şey bütünüyle gerçek değildir. Çünkü herhangi bir bölüm bir yana ayrıldığında yalıtılmış olması açısından karakterini değiştirir. Dolayısıyla gerçekte olduğu gibi görünmez. Öte yandan bir parça bütünle ilişkili görüldüğünde böyle olması da gerekir, onun varlığını kendi başına sürdürme niteliğine sahip bulunmadığı ve bütünün bir parçası olmak dışında tek doğru budur, varlığını sürdürmekte yeteneksiz kaldığı görülebilir. Ahlaksal yan. Değerin parçadan çok bütünde bulunduğunu savunan ahlaksal öğreti ise metafizik öğreti doğruysa doğru olmalıdır. Ancak metafizik öğreti yanlış olduğunda o da yanlış olmak zorunda değildir. Hegel'in bütün parça öğretisi kimi bütünler için doğru olabilir, kimi bütünler için olmayabilir. Canlı bir bünye için bir bakıma doğru olduğu açıktır onun. Göz bedenden ayrılırsa değersizdir. Tek tek organlar eksiksiz olduğunda bile bir zamanlar ilişkin oldukları bedene ilişkin olma özelliğine sahip değildir. Hegel, yurttaşın devlete olan ahlaksal ilişkisini gözün bedene olan ilişkisi gibi alır. Yurttaş bulunduğu yerde bütünün değerli bir parçası, tek başına kaldığında oyuğundan çıkarılmış göz gibi değersizdir. Bununla birlikte benzetme tartışmaya açılamaz. Kimi bütünlerin ahlaksal öneminden tüm bütünlerin ahlaksal değeri çıkmaz. Ahlaksal sorunun yukarıki anlatımı sonlarla araçları hesaba almaması gibi önemli bir bakımdan eksiktir. Canlı bir bünyede göz yararlıdır. Yani o araç olarak değerlidir. Ancak bedenden ayrıldığı zamandan daha büyük bir içkin değere sahip değildir. Bir şey başka bir şeye araç olarak değil, kendi başına yüce ise, içkinse bir değere sahiptir. Göze, görmeye araç olduğu için değer veririz. Görme, bir araç ya da bir son olabilir. Bize yiyeceği ya da düşmanları gösterdiği zaman bir araçtır. Güzel bulduğumuz bir şeyi gösterdiği zamansa bir sondur. Devlet, iyi araç olduğunda değerlidir. Bizi hırsızlara, katillere karşı korur, yollar, okullar yapar ve bunun gibi. Haksız bir savaşa girdiği zamansa kötü bir araçtır. Hegel'le ilişkili olarak sormak zorunda olduğumuz soru bu değil. Devletin bir son olarak kendiliğinden iyi olup olmadığı, başka türlü söylersek yurttaşların mı devlet adına yoksa devletin mi yurttaşlar adına var olduğudur. Yurttaşların devlet adına var oldukları görüşünü savunur Hegel. Locke'dan gelen liberal felsefe ise tersi kanıdadır bununla. Devletin adeta bir insan gibi kendi yaşamına sahip olduğunu düşünüyorsak, bir bakıma bir insan gibi ona içkin bir değer yükleyebileceğimiz açık. Bu noktada Hegel metafiziği değer sorununa uzanır. İnsan, tek bir yaşama sahip olan karmaşık bir bütündür. Bedenin organlardan biçimlenmesi gibi kişilerden kurulan ve kendini kuran kişilerin yaşamının toplamı olmayan bir yaşama sahip üstün bir insan var mıdır acaba? Hegel'in düşündüğü gibi böyle bir insan varsa devlet böyle bir varlık olabilir ve bütün bedenin göze üstün olması gibi bizlere üstün tutulabilir. Üstün insanın sadece metafizik bir canavar olduğunu düşünüyorsak, topluluğun içkin değerinin onun üyelerinden türediğini ve devletin bir son değil, bir araç olduğunu söyleyeceğiz. Metafizik yan. Böylece ahlaksal yandan aslen mantıksal olan metafizik soruna gelmiş oluyoruz. Hegel felsefesinin doğruluğu ya da yanlışlığı sorununu aşıp, onun dostlarıyla düşmanlarını ayıran bir sorundur o. Örnek verelim. John, James'in babasıdır dediğimi varsayın. Marshall Smith'in holizm adını verdiği şeye inanan herkes ve Hegel önce şöyle konuşacaktır. Bu önermeyi anlamazdan önce John'la James'in kim olduğunu bilmelisiniz. İmdi, John'ın kim olduğunu bilmek, onun bütün öz çizgilerini bilmektir. Tersi durumda John, başkalarından ayırt edilemeyecektir. Ancak bu öz çizgiler başka kişileri ya da şeyleri de hesaba katmayı gerektirir. John, anne ve babasına, karısına, çocuklarına olan ilişkisi, iyi ya da kötü bir yurttaş oluşu, ait olduğu ülke gibi özelliklerle bilinir. John sözcüğünü bildiğinizi ileri sürmeden bütün bunları bilmelisiniz. John sözcüğüyle neye ereklediğinizi açıklama çabanızda adım adım bütün evreni dikkate almaya gideceksiniz. Ve baştaki önermeniz John ve James diye iki ayrı insanla değil evrenle ilgili bir anlatıma dönüşecek. Bunlar iyi. Fakat hemen itiraza uğrayabilecek sözlerdir. Eğer yukarıki kanıt sağlam olsaydı bilgi nasıl başlayacaktı? A, B'nin babasıdır biçiminde bir sürü önerme biliyorum da tüm evreni bilmiyorum. Tüm bilgi, bütün olarak ele alınan evren üzerine bilgi olsaydı hiçbir bilgi bulunmayacaktı. Bu, bizim bir yerde yanlışlık yapıldığından kuşkulanmamıza yeter. John sözcüğünü doğru ve zekice kullanmam için John konusunda her şeyi bilmemin gerekmediği, onu sadece tanımamın yettiği açıktır. Kuşkusuz John, evren içindeki her şeye uzak ya da yakın ilişkilere sahiptir. Fakat John hakkında o ilişkiler dikkate alınmaksızın doğru olarak söz edilebilir. Doğallıkla söyleneni doğrudan doğruya ilgilendiren ilişkiler hariç. John, Jemima'nın babası olabilir, James'in olduğu kadar. Fakat onun James'in babası olduğunu bilmem için Jemima'nın babası olduğunu bilmem şart değildir. Hegel haklıysa biz, John, James'in babasıdır anlatımıyla neyin ereklendiğini Jemima'yı bilmeden dile getiremeyiz. Jemima'nın babası John, James'in babasıdır demeliyiz. Bu da yetersizdir henüz. John'ın babasını, büyük babasını bütün bir soy sopu dile getirmek gerekecektir. Saçmalıklara götürür bu bizi. Hegelci konum şöylesine dile getirilebilirdi. John sözcüğü, John hakkında doğru olanı anlatır. Bir tanım olarak döneldir bu, circular. Çünkü John sözcüğü tanımlayıcı ibarede ortaya çıkmaktadır. Gerçekte Hegel haklıysa hiçbir sözcük bir anlama sahip olmaya başlayamaz bile. Sözcüğün gösterdiği bütün özellikleri dile getirebilmek için başka bütün sözcüklerin anlamlarını bilmek zorunda kalacaktık. Kurama göre başka bütün sözcüklerin anlamları elimizdeki sözcüğün anlamıdır. Sorunu soyut duruma getirmek için değişik türdeki özellikleri ayırt etmeliyiz. Bir şey, başka bir şey içermeksizin bir özelliğe sahip olabilir. Bu özelliğe nitelik adı verilebilir. O şey, başka bir şey içeren bir özelliğe sahip olabilir. Böyle bir özellik, evlilik özelliğidir. Ya da başka iki şey içeren bir özelliğe sahip olabilir. Bu da kayınbirader olma özelliğidir. Bir şey, belli nitelikler kümesine sahip de başka bir şeye sahip değilse o, şu niteliklere sahip olan şey diye tanımlanır. Onun bu niteliklere sahip oluşundan ilişkisel özellikleri konusunda salt mantıkla hiçbir sonuca varılamaz. Bir şeyi başka bütün şeylerden ayırt edecek yeterli bilgiye sahipsek, onun bütün özelliklerinin mantıkla çıkarımlanabileceğini düşünmüştü Hegel. Yanlıştı bu. Sisteminin görkemli binası bu yanlışa dayanmıştı. Bu açıklama önemli bir doğruluğu, yani mantık kötüleştikçe onun daha ilginç sonuçlar verebileceğini açığa koyar. Konu 8. Byron. 19. yüzyıl, şimdiki zamanla karşılaştırırsak, rasyonel gelişen nitelikte ve doygundur. Yine de liberal iyimserlik çağında dikkate değer kişilerin çoğu zamanımızın karşıt niteliklerine sahip olmuştur. İnsanları sanatçı, kaşif, sempatik, antipatik kişiler olarak değil, toplumsal yapı ve güçlerdeki, değer yargılarındaki entelektüel görüşteki değişmelerin nedeni olarak ele alışımız, son zamanlarda olayların akışının kimi insanları göründüklerinden daha az, kimilerini daha çok önemli sayan değerlendirmelerimizde pek çok düzeltme yapmamızı zorunlu kılar. Önemleri göründüklerinden daha büyük olanlar arasında Byron yüksek bir yer kazanmıştır. Kıta Avrupa'sında böyle bir görüş şaşırtıcı bulunmayacaktır. Fakat İngilizce konuşan dünyada bulunabilir. Byron Avrupa'da etkiliydi. Onun tinsel etki alanını İngiltere'de araştırmamak gerekir. Şiiri çoğumuza çok kez güçsüz, duygucu, yavan gelir. Fakat İngiltere dışında onun duyuş biçimi ve yaşam görüşü büyük olaylarda etken olacak derecede yayılmış, geliştirilmiş ve değişmeye uğramıştır. Byron'un örnek olduğu aristokratik başkaldırma bir köylü ya da proleter başkaldırmasından çok farklı bir tipteydi. Aç olanların huzursuzluğu körükleyecek ya da mazur gösterecek özentili bir felsefeye gereksinimleri yoktur. Bu tür bir felsefe onlara tembel zenginlerin eğlencesi gibi görünür. Başkalarının sahip olduğunu ister açlar. Ele avuca sığmaz metafizik bir iyiliği değil. Nefret felsefesi, Marksçılık. Orta çağ komünist başkaldırmacıları Hristiyan sevgisini öngörür ki bu davranışın nedeni çok basittir. Zengin ve güçlü olanlarda böyle bir sevginin yokluğu yoksulların eziyet çekmesine yol açacaktır. Başkaldırmacı yoldaşların başarısı için bu sevginin esas olduğu düşünülmüştür. Savaşım deneyimi, sevgi gücünü dağıtıp itici güç olarak çıplak nefreti çıkarmıştır geride. Marksçılık, değerleri dikkate almayan ve en son zaferin kendi grubunda olduğunu ileri sürmek üzere tasarlanmış bir felsefeyle bu deneyime sahip çıkmıştı. Böyle bir felsefede değerler ilkeldir. İyi, yeter ölçüde yemek, dinlenmek, konuşmaktır. Aç bir adamın başka türlü düşünmesi olası değildir. Aristokratik başkaldırmacı, yeterli yiyeceğe sahip olduğundan başka hoşnutsuzluk nedenlerine de sahip olmalıdır. Başkaldırmacılar arasına geçici olarak erkten düşen parti liderlerini katmıyor, felsefesi kendi kişisel başarılarından daha büyük bir değişmeyi gerektiren insanları alıyorum yalnızca. Aristokratik başkaldırmacıların güç sevgisi, onlardaki hoşnutsuzluğun gizli kaynağı sayılabilir. Bilinçli düşüncelerinde dünya hükümetlerinin eleştirisi yatar. Bu eleştirinin altında titancı kozmik bir kendini ileri sürme biçimi ya da boş inanç sahipleri için bir şeytanlık yatar. Byron kendisini hem titan gibi kozmik düzeyde hem de bir şeytan gibi atar ortaya. Her iki biçimde etkilediği kişiler aracılığıyla aristokratik sıfatını güçlükle alabilecek geniş çevrelerde yayılmıştır. Aristokratik başkaldırma felsefesi büyüyerek, gelişerek, olgunluk dönemine yaklaştıkça değişerek, Napolyon'un düşüşünden, Carbonari'den, Hitler'in 1933'teki hükümet darbesine uzanan devrimci deviniler diziliminin kesin kaynağı olmuştur. Yasa tanımaz aile. Bir aristokratın mizacı ve koşulları bir ölçüde özel olmadıkça onun isyancı olamayacağı açıktır. Byron'un koşulları çok özeldi. Onun ilk anıları annesiyle babasının kavgalarıdır. Byron annesinden zalimliğinden ötürü korkar, kabalığından ötürü nefret ederdi. Dipnot. Freudçu yoruma ters bir örnek, çevirinin notu. Dadısı kötülükle en sıkı Calvinci tanrı bilimi birleştirmiş bir kadındı. Topallığı dolayısıyla utanç duygusuna kapılmış, okulda arkadaşları arasına katılamamıştı Byron. 10 yaşında yoksulluk içinde yaşarken birden lord sıfatına ve Newstead kontluğuna sahip buldu kendini. Lordluğu kalıt miras olarak aldığı büyük amcası zalim lord ölümünden 33 yıl önce bir düello sırasında karşıtını, rakibini öldürmüş ve komşularınca aforoz edilmişti. Byron'lar daima yasa tanımaz bir aile olmuşlardı. Anne Byron'ın ataları, Gordon'lar daha da yasa tanımazdı. Aberdeen'in bir arka sokağındaki sefalet yaşantısından sonra çocuk Byron, ünvanının tadını çıkarmayı öğrendi. Kendisine kalıt miras bıraktıkları araziye karşı şükran borcunu ödemek üzere atalarının karakterini almak istedi. Son yıllarda yırtıcılıkları başlarına dert açmışsa bile, önceki yüzyıllarda bu karakterin ün kazandırdığını anlamıştı Byron. Onun Newstead Kilisesini Terk Ederken adlı en eski şiirlerinden biri, Crecy'de ve Marston Moor'da Haçlılarla birlikte çarpışmış atalarına duyduğu hayranlıktan kaynaklanan heyecanlarını dile getirir. Sofuca bir çözümle biter. Sizin gibi yaşıyor o. Sizin gibi tükenecek. Öldüğü zaman toprağa sizinkiyle karışacak. Oymak özgürlüğü. Bir başkaldırmacının tin durumu değil, ortaçağ baronlarına öykünen modern soylunun, çocuk Harold'ın tanımlanmasıdır öykülenen. Öğrenciyken ilk kez gelire sahip olduğundan kendisini kendi parasını basan bir Alman prensi, ayrıca para basmayan fakat daha değerli bir şeyin özgürlüğün tadını çıkaran Cherokee başkanı gibi dipnot. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneydoğusunda yaşayan bir Kızılderili oymağı, çevirenin notu. Bağımsız sanmıştı. Sevimli annem çok despotik olduğu için bir tanrıçanın sayıklamalarını yineliyorum demektedir. Sonraları özgürlüğü öven soylu dizeler yazmıştır. Onun övdüğü özgürlük bir Alman prensi ya da bir Cherokee oymak başkanının özgürlüğüdür. Sıradan ölümleri kapsayan alt düzeyde bir özgürlük değildir. Soyuna, sopuna, ünvanına karşın Byron, aristokratik ilişkilerden kaçınıyor ve kendini soylular topluluğundan saymıyordu. Annesi sevilmiyor ve Byron'a kuşkuyla bakılıyordu. Şair, annesinin kaba olduğunu biliyor ve kendisinde de aynı eksikliğin ortaya çıkmasından iyice korkuyordu. Snopluğuyla, züppeliğiyle baş kaldırmasının garip karışımı buradan ileri gelmektedir. Byron eğer modern stilde bir gentleman olmasaydı, Haçlı seferine çıkan ataları stilinde cesur bir baron ya da daha yırtıcı fakat daha romantik türden bir Ghibellino şefi olurdu. görkem aradıklarında Tanrı ve insanın ilediği, lanetlediği baronlar ve gibelino şefleri gibi yani. Ortaçağ romansları ve tarihleri başucu kitaplarıydı onun. Hohenstaufen soyundan olanlar gibi günah işledi. Haçlılar gibi İslamlara karşı savaşırken öldü. Dostluk duygusu ve utancı onu gönül işlerinde rahatlığı aramaya götürmüştü. Bilinçsiz olarak bir sevgiliden çok bir anne aradığından, Augusta dışında bütün kadınlar karşısında umutsuzluğa, düş kırıklığına uğramıştı. Hiçbir zaman bırakmadığı Calvincilik, Shelley'e 1816'da yazmış olduğu mektupta kendisinin Metodist, Calvinci ve Agustinusçu olduğunu söyler. Yaşamının kötü olduğunu duyurdu ona. Kötülük, kendi anlatımıdır bu. Onun kanında vardı. Tanrı'nın alnına yazdığı yazıttı o. Bu özelliğiyle dikkate değer bulunacak, Byron'ın küçümsediği, moda çapkınlıklarının gerektirdiği cesareti fazlasıyla geçmiş olacağı ölçünebilir, tahmin edilebilir. Augusta'yı kendi kanından olduğu, Byron'ların İsmailite kolundan, bir anne sevecenliği gösterdiği, rahatı, mutluluğu yolunda çalıştığı için gerçekten sevmişti. Byron, Kabil ve şeytan kadar büyük günahkarlara eş bir günahkar, bir Calvinci aristokrat, bir başkaldırmacı tipini benliğinde eritmişti. O, soylu acıma ve sevgi heyecanları yaratmaya yetenekli, romantik bir aşıktı da.